kimse olarak yarışların işlerine bakıyoruz şu anda, değil mi? En son baktığınız ayda neydi? Hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? En son baktığınız o kitaptan. Hatırlayan var mı? John hatırlaması gerekiyor çünkü o bazıları bakıyor. Ama John, sen söyle. Tamam. En son...
Beşinci
bölüm. Beşinci bölüm. O zaman tamam. Aa, beşinci. Top. O zaman yaramazlık yapıyorum çünkü ben bugün 8'e bakmak istiyorum. Ultra, 6 ve 7 var. Atladım. John, kusura bakma. Atladığım için, aslında şey bugün 9 tane konuşuyorum. Atladığım için, bu şekilde atladığım için, okuyacağınız ayetlerin ilk cümlesi belki biraz tuhaf gelebilir. Okuyacağım, ondan sonra göreceğiz. İstefanus'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. Çok teşvik edici bir bayağı değil mi? O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanını dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanus'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanılan topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanları dışarı sürüküyor, hapse atıyordu. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yeri Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus Samiriye kentine girip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belediyeler gören kalabalıkla hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötülük iyileştirildi. O kente büyük sevinç oldu. Son ayet olarak bu 4. ayet okuyacağım. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus ve Yuhanna'ya onlara gönderdiler. Amin.
Amin.
Heyecanlıyım. Dediğim gibi çok teşvik edici bir ayet değil mi? Stefanus'un özümesini Saul da onaylanmıştı. Bugün bu ayetlere bakarken ilk önce giriş olarak ilk 3 ayete bakacağım. Ondan sonra ayetlerin üzerine 3 söylemek istiyorum. İlk önce bu kişiler kim? Stefanus kim ve Saul kim? Stefanus kim? Biliyor musunuz? Bilen var mı? Burada her net bir şey istiyorum. Aslında o bir diakon idi. Yani hizmetçi kilisede.
Yeruşalim'deki kilise 7 tane diakon vardı ve onların işleri dul kadınlara, yani fakir dul kadınlara verilen yemek dağıtmasını düzenleyen kişilerdi. Ona bakıyorlardı bu işe. Hatırlıyor musunuz? Onun yanında 6 kişi daha çalışıyordu. Aynı iş yaptı. Ama bu adam kendi işlerine bakmaktansa ne yaptı? Güçlü bir şekilde, kutsal ruh dolu bir şekilde müjdelemeye başladı. O kadar güzel bir şekilde bunu yaptı ki, yani bir uyanış oldu ve bazı Yahudilere ona karşı çıkmaya başladı. Sonra yakalanmış, mahkemede sorgulanmış ve sonra taşlanmış oldu ve taşlayan dün başında kim vardı? Saul. Saul kim? Pavlus işte. Şimdi Hristiyanlar zulüm yapıyor. Sonra ne olacak? İman edip büyük bir elçi olacak kilisede. Zaten birçok mektupları o yazdı. Yani İncil'in birçok ayetleri o yazdı değil mi? Daha sonra. Şimdi ne yapıyor? Zulüm yapıyor. İstefanus öldü ve diyor. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. O kocaman kilise azalmaya başladı. Herkes korkudan kaçıyor. Bir yerlere gidiyor. Bu işin başında kim var? Yani Saul. Şöyle diyor. Saul ise inanlara topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanları dışarı sürüklüyor, hapse yatıyor. Tıpkı başlangıçta kilise kurmak için elçileri ev ev dolaştığı gibi, şimdi Saul onu yok etmek için aynısını yapıyor. O ilk kilisede, yani işte bir binada toplanmıyordu. Onun şöyle bizim gibi bir binası yoktu. Herkes evlerinde toplanıyordu. Ama şimdi Saul kiliseyi yok etmek için ev ev dolaşıyor. Kilise için çok ama çok kötü bir dönem. Değil mi? Korkunç bir dönem. Ama birinci söylemek istediğim şey bu. Bu korkunç baskı müjdenin yayılmasını durdurmadı. Tersine daha da çoğaldı. Çünkü şey dördüncü ayet şöyle diyor. Bunun sonucu doğalan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Şeytan zannediyor ki onları yok etsem bu iş bitecek. İsa'ya aynı şey yapmaya çalıştı değil mi? Onu yok etmeye çalıştı ama şey İsa'ya öldükten sonra ne oldu? Dirildi. Hamdolsun. Ve ondan ne, bu dirilişten ne çıktı? Kocaman bir kilise çıktı. O zaman şeytan yanlış yapıyor. O dönemden, İsa'nın döneminden bir meşhur bir önder ismi Tertullian şöyle dedi. Şehitlerin kanı kilisenin tohumudur. Şeytan kesmeye çalışıyor, yok etmeye çalışınca ne oluyor? Yani onların kanın döküldüğü yerden bir sürü yeni imanlılar çıkıyor. Çoğalıyor. Bununla bir örnek istiyorum. Çin'deki kilise. Belki biliyorsunuz 1949 yılında Çin komünist oldu. O zaman Çin'de, kocaman Çin'de 800 bin tane imanlılar vardı. Protestan olarak imanlılar vardı. Ve komünist olunca komünistler ne yapmaya çalıştılar? Yani yok etmeye çalıştılar. Çünkü onlar ateist. Bütün binalar kapattılar. Bütün bizim gibi yabancı müşteriler kovdular. Çinli pastörleri hapise attılar. Ve yani resmen yok etmeye çalıştılar. Ve kilise yer altına girmek zorunda kaldı. Ama o zaman ne oldu? Kaybolmuş gibi oldu. Ama dünya Çin'deki kilise için dua etmeye başladı. Sonra haber gelmeye başladı. Çin'de yer altında büyük bir uyanış var diye. Şimdi Çin'de kaç tane imanlı var biliyor musunuz? Tahmin et. Önceden 800 bin, şimdi kaç tane var? 20 milyon. Daha fazla olsun. 100 milyon. 100 milyon kim söyledi? Çok güzel. Nasıl biliyor? Benim notlarımı verdim ona. Hile yapmış ya. Gerçekten Çin'de şu anda 100 milyon diyorlar. 100 milyon imanlılar var. Komünist Partisi'nde kaç kişi var biliyor musunuz şu anda Çin'de? Komünist Partisi'nde 87 milyon. O zaman kilise sayesi Komünist Parti'den daha büyük oldu. Güzel. O zaman şeytan yok etmeye çalışınca ne oluyor? Çoğalma. Güzel bir istatistik değil mi? Çok güzel. Teşvik ediyor. Aslında Çin imanlılar aslında bizim için dua ediyorlar. Dua etmeye başladılar. Önceden biz onlar için dua ediyorduk. Şimdi onlar bizim için dua etmeye başladılar. Onlar Türkiye'ye müjdeciler göndermek istiyor şu anda. Hamdolsun. O zaman önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Bir baskı oldu. Korkunç bir baskı oldu. Aslında Tanrı bu baskıyı İsa'nın bazı sözlerini yerine getirmek için kullandı. İsa dirildikten sonra öğrencilere şöyle dedi. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında tanıklarım olacaksınız. Bu sözü biliyorsunuz değil mi? Ve Tanrı bu sözü yerine getirmek için kullandı. Çünkü o zamana kadar kilise biraz yavaş hareket ediyordu. Ama baskı olunca ne oldu? Herkes her yere gitmek zorunda kaldı. O zaman bu bu ayetler kendi durumumuzdayken bize umut versin. İsa'nın iki tane çok önemli sözler var. Hasat bol ve kilisemi kuracağım. Hasat bol ve kilisemi... Hasat bol, hep beraber bunu söyleyelim. Hasat bol, kilisemi kuracağım. İsa Türkiye'ye baktığı zaman aynı şey söylüyor. Hasat bol. Ben insanım, çok insan, yani insanlara, yani müşteri için çok insanları hazırlıyorum diyor. hasat bol. Ve bu kişilerin arasında kilisemi kurmak istiyorum diyor. Bu bize umut versin. O zaman bu korkunç baskı müjdenin yayılmasını durdurmadı. İkinci söylemek istediğim şey bu. Kilise bizim gibi sıradan imanlıların sayesinde gelişti. Bizim gibi sıradan imanlıların sayesinde gelişti. Dördüncü ayet şöyle diyor. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı'nın sözünü müjdeliyorlar. Bu kişiler kim? Yani bizim gibi normal insanlar ve Filipus gibi kiliseye hizmet eden kişiler. Elçilerin İşleri kitabında ilk kilisenin nasıl geliştiğini görüyoruz. Tabii ki bazen elçiler sayesinde gelişme oldu ama çoğunlukla normal insanların sayesinde. Yani normal halk, normal kilisedeki insanların sayesinde gelişiyordu. Bir iki tane örnek vermek istiyorum. Hananya diye bir kişi vardı. Duydunuz mu? Hananya kim? Sınav gibi oluyor ama şey. Daha sonra Saul, Şam yolundayken, yani Şam kentine, oradaki Hristiyanlara zulmetmek için giderken ne oldu? İsa ona göründü. Işıkla sarıldı. İsa onu çağırdı. Elçi olmak üzere çağırdı. Yani bu ışık güneş gibi olduğu için bu Pavlus'u kör etti. Ondan sonra Şam'a gitti ve 3 gece susuz, yemeksiz kaldı. Tövbe ediyor. Bu sürenin sonunda Tanrı Şam'daki bir sıradan bir imanlı ile konuşuyor. Onun ismi Hananya. Ve diyor ki bir yerde Saul var. Ona git ve şifa ver. İlk önce Hananya dedik itiraz etti. Dedi, Saul bizi üzülme diyor. Tehlikeli bir adam. Ama Tanrı dedi ki hayır gireceksin şifa vereceksin. O zaman Hananya gitti. Ellerini koydu. Şifa verdi. Ondan sonra Saul suyla vaftiz oldu ve kutsal ruhla vaftiz oldu. Ondan sonra hemen müjdelemeye başladı. Kim bunu yaptı? Sıradan bir imamdı. Hananya. Ondan sonra Antakya'daki kilise nasıl başladı? Bu zulümden sonra, bu baskıdan sonra bazı kişiler Antakya'ya kadar gittiler ve elçilerden izin almadan Yahudi olmayan bir kişilere konuşmaya başladı. Ve birçok insanlar İsa'ya, Mesih'e iman ettiler. Bir uyanış oldu. Kim bunu yaptı? Adsız, normal insanlar. Demek ki İsa'nın dünyanın dört bucağında tanıkların olacaksınız sözü hepimiz için geçerli. Sadece büyük elçi gibi insanlar için, lider gibi insanlar için geçerli değil. Hepimiz için geçerli. Hepimiz gireceğiz, hepimiz paylaşacağız. Zaten ilk imanlılar böyle yaptılar. İlk kilise yasa dışı olarak çalıştı. Yasal değildi. Profesyonel papazları yoktu, binaları yoktu, bildiğimiz kutsal kitap yoktu, internet yoktu. Bunlara yokken büyük bir uyanış oldu. Ve çoğunlukla kim bunu yaptı? Elçiler değil, aslında normal insanlar bunu yaptı. Pentekost gününde 120 imanlılar vardı. 100 yılında 25 bin kişi vardı ve 200 sene sonra 300 yılında 20 milyon imanlılar olmuştu. 120, 25 bin, 20 milyon. Bayağı gelişmiş. O zaman kilise bizim gibi sıradan imanlıların sayesinde gelişti. Tekrar hikayeye bakalım. Baskı oldu. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı'nın sözünü müjdeliyordu. Yani bazı kişiler ve Filipus Samiri kentine gitti ve oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Bunun sonucu neydi? Bu ayetleri tekrar okuyacağım. Diyor, Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtiler gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Çok felçli ve kötürüm iyileştirildi. O kente büyük sevinç oldu. O kente büyük sevinç oldu. Neden sevinç oldu? Çünkü dağılan imanlar gittikleri her yerde Tanrı'nın sözünü müjdeliyordu. Ne söylediler? Filipus gibi Mesih'i tanıttılar. Ve bazen paylaşmaktan, yani özellikle yeni imanlara, yani paylaşmaktan biraz çekiniyorlar. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey öğreneyim, ondan sonra paylaşacağım. Aslında Filipus'un yaptığı şey, yapabilmek için büyük bir bilgiye sahip olmamız gerek yok. Zaten Bizim elimizde çok önemli bir şey var. Her imanın elinde çok önemli bir şey var. Onun tanıklığı. Yani iman ettiğimiz zaman ne oluyor? Tanrı hayatımıza giriyor ve bizi değiştiriyor. Tanıklık olarak bunu paylaşabiliriz insanlara. İsa hayatımı değiştirdi, seni de değiştirebiliriz insanlara. Bunu demek yeter zaten. O zaman şey, paylaşmaktan çekinmeyelim. Çünkü herkesin tanıklığı var. Ama Filipus sadece, yani gördüğümüz gibi, Filipus sadece sözle Mesih'i tanıtmadı. Ne yaptı? Belirtiler yaptı. İnsanların içinden kötü ruhlara çıkardı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirdi. Ve hepimiz bunu yapabiliriz. Çünkü İsa başka bir yerde şöyle dedi. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Bu sözü biliyor musunuz? Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. O zaman üç şey paylaştım. Bu korkunç baskı müjdenin yayılmasını durdurmadı. Bir, kilise bizim gibi sıradan imanların sayesinde gelişti ve üçüncü olarak o kente büyük bir sevinç oldu. Gittiler oraya, yani Mesih'i tanımak için gittiler, yani işi paylaştılar ve büyük bir sevinç oldu. Yani biz buradan nereye gidiyoruz? Bir toplanıyoruz, bir iki saat için toplanıyoruz. Buradan nereye gidiyoruz? Farklı yerlere gidiyoruz değil mi? Bazı kişiler çalışıyor, bazı kişiler evde kalıyor. Okuduğumuz söze göre Tanrı ne yapmamızı istiyor? Böyle bir şey istiyor. Hayatımızda ne olursa olsun, gittiklerimiz yerde Tanrı sözünü müjdelememizi istiyor. Bundan sonra bir yere gideceğiz değil mi? Tanrı ne istiyor bizden? Müjdelememizi istiyor. Amin. Ve bunun sonucu ne olacak? Bunu yaparsak eğer bu kente büyük bir sevinç olacak. O kente büyük bir yanaşı olduğu gibi, yani bu kente aynı şey yapmak istiyor. Amin.